Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Adnan Bey, bu akşamki değerli misafirimiz FAS'tan Profesör Lewis'in Habit.
Profesör. Maşallah.
Kendisini izleyenlerimize tanıtmak istiyorum. Sayın Profesör Habit, Arkansas Üniversitesi, Hollanda Utrecht Üniversitesi ve Güney Afrika KwaZulu-Natal Üniversitelerinde uluslararası ilişkiler, kültürel diplomasi ve çatışma çözümü üzerine eğitim aldı. Profesör Habit, FAS'ta Diplomatik Çalışmalar Atlas Merkezi'nin kurucusu. Bu kuruluş aracılığıyla gençlerin ve bayanların toplum içerisinde yerlerinin güçlendirilmesi, inançlar arası iletişim ve barış kültürünün yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Politika, yerel çatışmalar, radikalizme mücadele ve herkesi kucaklayan toplum kurma konusunda basında konuşmacı olarak görüşlerine başvuruluyor. Profesör Habit, İsviçre merkezli Krans Montana kuruluşu tarafından 2015 yılında Yarının Genç Lideri adayı olarak gösterildi. 2016 yılında Varşova'da Avrupa Diplomasi Akademi ödülü aldı. Kendisi aynı zamanda eski Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil Constantinescu ve diğer Birleşmiş Milletler diplomatları ile birlikte New York'ta sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve barış kültürü için çok kulvarlı diplomasi kuruluşunu kurdu. Profesör Habit şu anda Fas Marrakeş'teki Kadi Ayyad Üniversitesi'nde de dersler veriyor.
Şeref verdin, lütfettin. Buraya gelmem bizi çok sevindirdi. Görevlerin de son derece önemli. İlgilendiğin konular da çok çok daha önemli.
You have really honored us with your coming here. Your presence here is a great delight for us. And your duties are also very important. So I'm really appreciating your presence here.
Thank you very much.
Güzel olan senin de modern İslam anlayışını, sahabe İslam anlayışını savunuyor olman.
What is most important is that you are also advocating a modern understanding of Islam, which was practiced at the time of the companions of the prophets.
Yani yaklaşık bizle aynı görüştesin. Bu çok mükemmel.
And you have almost the same opinion with us, and this is really so perfect.
Bana biraz sorular sor, sohbet edelim.
Could you please direct your questions to me? Let us start our conversation.
Right. First of all, I would very much like to thank our big brother, Mr. Adnan Oktar, for all you're doing for the promotion of the culture of peace.
Öncelikle sevgili abimiz Sayın Adnan Oktar'a yaptıklarınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Siz kültürel olarak barışı savunuyorsunuz. Bu çabalarınızdan dolayı teşekkür ederim.
Very familiar with your foundation, and I remember a few years ago in Italy at an event organized by the Institute for Cultural Diplomacy in Rome at the Italian Senate and the Vatican, where I met your team, namely Dr. Oktar Babuna and his team, and also in New York in respectively 2016-2017 at the United Nations, while we were working with other colleagues from various regions in the world on that same cause.
Vakfınızı birkaç yıl öncesinde tanıdım. Sizin arkadaşlarınız İtalya'ya yaptıkları ziyaret sırasında Vatikan'da ve aynı zamanda İtalyan Senatosu'nda bazı toplantılar yapmışlardı. Ben de kendileriyle birlikte onları orada tanıdım. Doktor Oktar Babuna ve sizin arkadaşlarınız orada çeşitli toplantılara katılmışlardı. New York'ta 2016 ve 2017 yıllarında da çeşitli toplantılar olmuştu. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir toplantıda sizi temsilen katılmışlardı. Bu şekilde sizin çalışmalarınız hakkında haberdar oldum.
Vatikan'da büyük işte Birleşmiş Milletler'de bu tip yerlerde böyle konuların işleniyor olması muhteşem. Hiç olmayabilirdi. Hiç olmasa adı konmuş oluyor. Çok önemli.
It's really so important that in the United Nations and also in Vatican, these topics are brought to the agenda. This is really so perfect. People could have not been talking about these topics, but these are raised. So it's really so important.
Working on the promotion of the cultural peace is not a coincidence for Mr. Adnan Oktar. I've been dealing with your team, as I said, for the last few years, and they just named one, but many of them I'll keep for myself. I learned today and last night from my brothers to pick me up from the airport and giving me today an exclusive tour of Istanbul. I have the conviction today that we are on the same path and we are promoting the same cause.
Kültürel barışın destekleniyor olması kesinlikle bir tesadüf değil. Sayın Adnan Oktar, sizin yaptığınız son çalışmalar ve son birkaç senedir sizin arkadaşlarınız vesilesiyle sizin hakkınıza sahip olduğum bilgiler kesinlikle bir tesadüf değil. Bugün öğrendiğim kadarıyla kardeşlerim bana İstanbul'da bir tur yaptırırken bazı konular hakkında detaylı bilgiler verdiler. Bugün de şu konuda kesinlikle ikna oldum ki biz aynı yoldayız ve aynı görüşü destekliyoruz. Bundan dolayı gerçekten çok memnunum.
Aslında Birleşmiş Milletler olaya böyle daha akılcı, daha rahat, daha samimi baksa, bu tip kuruluşlara da daha samimi baksa, bu konunun hallolması çok süratli olur.
In fact, if the United Nations could be more sincere with their approach and if they just acted with more reason and wisdom, these matters could easily be resolved. So the other institutions and the UN, they should be more sincere and reasonable with their approaches.
İnsanların mutsuz olmasının sebebi Allah'ın inkar edilmesi. Allah'ın inkar edilmesine dünyada en etkili sağlayan teori Darwin'in evrim teorisidir. Darwin'in evrim teorisini okuyan bir insan, kabul eden bir insanın mutlu olması mümkün değildir. Yani içi kararır, dünyası kararır, sevgiyi kaybeder, mutluluğu kaybeder. Allah'ın olmadığından haşa emin olur, ahiretin olmadığına emin olur. Dinin getirdiği bütün kurallar onun için anlamsızlaşır ve hayat da anlamsızlaşır. Hatta intihar arzusu gelişiyor. Evet.
The reason why people are unhappy is because of their denial of God, and this is based on Darwinism and the evolution theory. So if anyone accepts Darwinism, they could never lead happy lives. Their lives would turn into darkness. They would lose all their happiness and joy. So they would also lose their belief in the hereafter. They would also lose all their belief in the sacred values of religion, and that would even just direct people to commit suicide.
Bir kere bu zehirin ortadan kaldırılması lazım. Yani toplumu kökten olumsuz etkileyen, içini karartan, moralini bozan, şevkini bozan, inancını yok eden bu zehirin durdurulması gerekiyor.
First of all, this poison should definitely be removed because that makes the entire society negative. That makes a very negative impact on the entire people. They lose their morale and they just turn into a devastated position. So this poison should be stopped.
Bu Darwinizm anlatılmasının anlamına değil. Komünizm, Darwinizm hepsi anlatılsın. Yanlışlığı bilimsel olarak göstertilsin.
This does not mean that Darwinism should not be explained. On the contrary, when Darwinism is being given as an education, the opposite idea, the truth of creation also should be a part of the educational system so that the fallacy will be exposed.
1 milyara yakın fosil var. Canlılığın yaratılışta olduğunu ispat eden fosil. 1 milyara yakın. Bunlar dünyanın her tarafında sergilenebilir.
There are about 1 billion fossils all over the world. These are all evidence that God created all the living beings. So all these fossils, they could easily be exhibited so that God's creation will be made evident.
İkincisi, evrimi savunan kişilerin ortaya koyabileceği tek bir delil yok. Bunun vurgulanması gerekir.
Secondly, the people who are advocating evolution, they cannot bring a single evidence for their claims. This has to be emphasized.
Üçüncüsü yandan bir delil olarak bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi bilimsel olarak imkansız. Bir protein olması için başka proteine ihtiyaç var. Yani sıfır ihtimal. Hepsi ittifak halinde bunda. Yani Darwinistlerde, Darwinist olmayanlarda. Bunun da gençliğe anlatılması gerekir. Herkese anlatılması lazım.
Thirdly, what is most important is that a single protein could never occur on its own or by coincidence. And the scientific world is also accepting that for a single protein molecule to occur, there is need for another protein molecule. So this just eradicates Darwinism. So all this should be a part of the educational system.
İslam ülkelerinde iki facia var. Bir mezhepçilik, bir de Darwinizm. Bunlar gençlere geceli gündüzlü öğretiliyor ve İslam aleminin mutsuz olmasının tek sebebi bu.
There are two disasters in the Islamic world. One is sectarian conflict. The other is Darwinism. So if these two are stopped, only that way there could be happiness in the Islamic world.
Mutlu olmak son derece kolay. İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelseler, topluca Kur'an'ın yeterli olduğu ve Kur'an'a uygun sünneti kabul edebileceklerini, aralarımızdaki gereksiz sınırların kaldırılmasını, yani pasaport ve vizenin kaldırılmasını, bunu temin edebilir ve hepimiz birbirimizi seviyoruz. Bütün İslam ülkeleri birbirini sevsin, bütün Müslümanlar birbirini sevsin deseler, liderler bütün halkı sürüklerler, yani İslam alemini hepsinin peşinden getirebilecek güce sahipler şu anki İslam ülkelerin yöneticileri. Halk itiraz etmez, halktan hiç kimse onların böyle güzel çağrısına itiraz etmez ve herkes de buna uyar.
And also it's really so easy to make people happy in the Islamic world. If the leaders of the Islamic countries, they were to come together and if they were to accept that the Quran is sufficient and adequate, and also if they only accept the hadith which are compliant with the Quran, that would be just removing all the issues and the problems in the Islamic world. And what is more, we ask for the visas and the passports to be removed between the Islamic countries. We want everyone to love each other so that all the Muslims, they will love one another as peoples of different societies. So if the leaders of the Islamic countries, they just come and agree on these matters, the societies, they will follow their leaders. And the leaders of the Islamic world, they will make a great impact on their communities, on their people. So the society will accept their leaders' ideas. They will never oppose.
Thank you. From my years of following Mr. Adnan Oktar and the great quality work he leads, I think I would say that Dr. Adnan Oktar is one of the very few leaders in the world who managed to receive dignitaries, religious leaders from all the three Abrahamic faiths, and that's very exclusive. So how would Mr. Adnan Oktar urge or suggest that the Muslim world could be united, and through what mechanisms?
Benim Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını yıllardır izlediğim kadarıyla çok yüksek bir kalitede görevlerini yerine getirdiğine inanıyorum. Sayın Adnan Oktar bu çalışmalarıyla bir lider olarak görev yapıyor ve dünyadaki bütün İbrahimi dinlerden kişileri çeşitli toplantılarında davet ediyor ve onların hepsini benimsiyor. Bu kesinlikle istisna bir özellik. Sayın Adnan Oktar acaba Müslüman dünyasının birleştirmek için hangi mekanizmaların uygulanması gerektiğine inanıyor?
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, İran'ın Cumhurbaşkanı, Mısır'ın Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Cumhurunun Başkanı, İslam ülkelerinin başkanları toplansalar, topluca bir deklarasyon olarak bunu açıklasalar dünyaya, bütün dünya onlara uyar, hayır demezler. Bunu Masonluk da organize edebilir, öncülük edebilir, tapınak şövalyeleri de buna öncülük edebilir. Ve istihbarat örgütleri de, her ülkenin istihbarat örgütü de bu konuda yardımcı olabilir. Halklar mazlumdur. Halklar böyle bir çağrıya hiçbiri hayır demez. Hemen o saat, o gün olur bu iş.
If the presidents of the countries like Turkey, Iran, Egypt, Russia and all the Islamic countries, if they were to come together and make this declaration to the entire world, that they will come together in unity, the entire world would follow their decision, would follow their ideas. And Freemasons could also organize this kind of an accomplishment. The Templar Knights, they could also support this, as well as the state intelligence agencies of those countries. And I'm sure that the entire peoples of the Islamic world, they are very decent people, and they would never say no to this kind of a declaration. They would accept this right that hour.
Konuyu çok karışık anlatıyorlar. Problemleri çok karışık anlatıyorlar. Çözümü de çok karışık anlatıyorlar. Halbuki konu da karışık değil. Problem de karışık değil. Çözümü de karışık değil. Son derece sadece. Sade ve kolay son derece.
And also they just give a very complicated picture of the entire issues, and they also give very complicated solutions to these issues, and that is why they just present a very complicated problem as well as very complicated solutions. However, on the contrary, the solution to this is really so easy and very simple.
Does Mr. Adnan Oktar really think that there is a big difference between Shia and Sunnis? And would Iran really be a threat to the rest of the Muslim world?
Sayın Adnan Oktar, acaba Şiiler ve Sünniler arasında gerçekten büyük bir farklılık olduğuna inanıyor mu? Ve İran böyle bir davete icabet edecek midir?
Eder, fakat Sünniler de çok katılar. Gereksiz bir katılık var. Sünni ve Şiilerin üzerinde devlet gücü olması lazım. Yani devletin gücünü dinler onlar. Yoksa yani bağnaz insanlara laf söz dinletmek mümkün değildir, serbest bırakılmış. Ama devlet böyle diyor dersen, daha makul, daha akılcı düşünmeye başlar.
İran would İran would definitely accept this kind of a call. İran would say positive to this kind of an invitation. But I have to say that there are also very strict people in the Sunni communities. So what is best is that they will listen to the state power. So it's really so important for the state to make this kind of a decision because there are so many bigoted, fanatic people in their societies. So they will only listen to the states commanding this to happen. Only that way, those people who are bigoted, they will act with more reason. But I'm not generalizing this for the entire society.
Mesela Türkiye'nin Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki, Kur'an yeterlidir. Kur'an'a uygun sünneti kabul ediyoruz. Bunun dışındakini kabul etmiyoruz dedi. Bütün Türkiye'yi bu konuda ikna etmiş oldu. Konu bitti.
For example, Turkey's president, he clearly stated that the Quran is sufficient, the Quran is adequate, and only the hadith which are compliant with the Quran should be followed. So this way he convinced entire Turkey.
Mesela Suudi Arabistan'da da devlet açıklama yaptı. Dediler ki, bu yönetim, bu inanç, bu felsefe hatalı oldu. Biz bunları kabul etmiyoruz. Kadınlara geniş hürriyet verilmesini kabul ediyoruz. Vahabi inancı bize dışarıdan verildi. Bu inançtan vazgeçiyoruz dedi. Bütün halk kabul etti. Konu bitti.
And also when we look at Saudi Arabia, for instance, the state made this declaration, just made this statement, saying that this belief, their philosophy beforehand was really wrong, that was erroneous. So they just came up with the freedoms for women. And they also said that the Wahhabi belief also was having certain errors. So when they made this statement, the state made this declaration, the society accepted this.
Well, one of the things which brings us together as a civil society, as scholars, as diplomats and some of legislators is the annual summit which the your foundation participates in and honors us all the time. We do organize this IPCG, the Inter-Parliamentary Coalition for Global Ethics in New York City. And we do bring parliamentarians from all over the world through organizations, which you know. And we try to instill UN resolutions within the legislations. Do you think is that enough? Just as you mentioned that it's a responsibility of the states also.
Düzenlediğimiz toplantılarda sivil toplum kuruluşlarını, çeşitli akademik konuma sahip olan kişileri, diplomatları bir araya getiriyoruz ve sizin vakfınız da aynı şekilde bu toplantılara katılıyor. Bu uluslararası parlamentolar seviyesinde bir global etik toplantısı. Bu toplantılarda dünya üzerinde çeşitli organizasyonlar katılımda bulunuyorlar ve Birleşmiş Milletler bu toplantılar sonucunda bazı kararlar alıyorlar ve bu kararların yasalaşması için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Birleşmiş Milletler seviyesinde alınan bu kararların ilgili ülkelerin yasalarına geçiriliyor olması sizce bu çözümlere ulaşmak için yeterli midir?
Daha üst düzeyde gizli toplantı yapılması lazım. Ani ortaya çıkılması gerekiyor.
There should be higher level confidential meetings and this kind of an initiative should be sudden.
Yani uluslararası toplantı basına kapalı olarak eğer biz bunu yaparsak bütün dünya rahatlar. Öbür türlü bu bir beladır. Yanlış olan şey açıkça ortada. Doğrusu da bu. Dendiğinde hiç kimse buna itiraz etmez.
So what is most important is to organize an international meeting, which will be closed to the press. The press will not be a part of it. And only that way, when those resolutions are announced, the world will be relieved. And when the wrongs, the errors are put forward and the solution is explained, only that way this matter would be resolved.
Şiilerin tedirgin olduğu, Hazreti Ali'ye yapılan zulmün, Ehl-i Beyt'e yapılan zulmün intikamının alınmayacağı, yani bunun unutulacağı, sıradan görüleceği şeklinde düşünüyorlar. Halbuki aklın yolu bir, hakikaten orada bir ahlaksızlık yapılmış zamanında. Telafisi de İslam dünyaya hakim oldun mu en mükemmel şekilde telafi edilmiş olur. Dolayısıyla yani Şiilerin bu konuda sürekli ağlama ve ızdırap içinde olmalarına gerek yok. En güzel çözüm İslam aleminin dünyaya da sevgiyi, barışı, kardeşliği ilan etmesidir.
The Shia may have certain concerns, maybe because of the oppression carried out against the family of the Prophet and also Hazret Ali. But this would maybe they have certain concerns. This could be forgotten and remaining in the past. But it's obvious that this was a terrible immorality, and it's really so easy to clear away this kind of a tyranny by making love prevail all over the world. So the Shia, they should not come up with sorrow all the time. So they should seek the best solution, which is to make Islam, God-fearing people, prevail all over the world, and to make love and brotherhood established everywhere.
Dünyanın her tarafında cahil ve fanatik kitleler var. Bunları hiçbir şekilde esas almamak lazım. Doğrudan devletler açıklama yapıp aklı başında kitleleri ikna edip konuyu bitirmesi gerekiyor.
There may be ignorant and fanatic people throughout the world, but this is definitely not essential. This is not the point. So what the states should do is they should make the proper statements and they should convince people who act with reason and wisdom.
Dünyanın büyük bir bölümü aklı vicdanı yeterli olmayan insanların kontrolüne bırakılmış durumda. Onların demesine göre dünyayı yönlendiriyorlar. Bu şekilde olması çok büyük bir hata, zulüm olur.
The majority of the world are right now full of people who are ignorant and who are not acting by their good conscience. So allowing these people to lead the world like that would definitely be a terrible error and would persist this persecution, this ongoing persecution.
Bu konular üstten halledilmesi lazım, alttan halledilmez.
And these matters should be resolved from higher ranking positions, from superior people.
Talking about UN resolutions, the United Nations Security Council has anonymously adopted the resolution 2250, which empowers youth to act as an essential pillar for the promotion of the culture of peace. Today I had the privilege to meet all your peers, very devoted young people trying to promote the nowadays Islam, the moderate Islam. Do you think the youth will really have a chance to be involved in promoting the culture of peace side by side with the government, as you mentioned, with the power, with the authorities within the country? And do we think that the youth really are empowered in the Muslim world?
Sizin bahsetmiş olduğunuz çözümler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 250 numaralı maddesinde, 250 sayılı maddesinde de aynı şekilde kabul ediliyor. Barış kültürünü destekleyen fikirlerinizi sizin yetki verdiğiniz, sizi temsil eden arkadaşlarınız bu toplantılara katılarak ve kendilerini adayarak açıklıyorlar ve bu konulara dahil olabiliyorlar. Onlar ılımlı İslam'ı sizin görüşlerinizi aktarabiliyorlar. Sizce Avrupa barış kültürünü bu şekilde destekleyebilecek mi? Hükümetler bu görüşlere destek verecekler mi? Onların destekleri yeterli olacak mı? Ülkelerdeki yetkililer bunların uygulanmasına izin verecekler mi? Ve siz İslam dünyasında bu konuda ne derece etki sahibi olabilirsiniz?
Avrupa'nın etkilendiği ülke İngiltere. Amerika'nın da etkilendiği ülke İngiltere. İngiltere'de bir derin devlet yapılanması var. Yani gizli bir derin devlet yapılanması var. Onlar da cahil Müslümanlara nefret ediyorlar. Ve hepsinin birbirine kırdırılıp yok edilmesini ve bunların başka türlü baş edilemeyeceğine inanıyorlar.
under the influence of Britain, and also the United States is also under the influence of Britain. And I have to mention that there is a deep state structure in Britain, but, and they really hate the ignorant fanatic Muslims. And they think that when those fanatic Muslims, they eradicate each other, that will be a resolution, that will be ending the problems.
En akıllı çözümün hepsinin imha edilmesi olduğuna inanıyorlar. Halbuki onlar cahil, fakat iyi niyetli insanlar. Devlet üstten onlara bir yönlendirme yaparsa, hepsi düzelir ve istenen düzeye gelirler.
So these people think that the most reasonable solution is to destroy all these people who are fanatics. However, these people are really ignorant and they really have good intentions. So what the states should do is they should use their power to correct their errors, their mistakes, and only this way this problem of fanaticism will be eradicated.
Bu şey de sordu. Müslüman gençlik devletle birlikte hareket edip sırt sırta bu mücadeleyi birlikte yapabilir mi Müslüman gençlik? Bunu görüyor musunuz?
Müslüman gençlik, Suudi Arabistan'daki Müslüman gençlik hepsi Avrupa'yı. Ama yobazların organize olmuş yapısından çekiniyorlar.
Well, the Muslim youth, for instance, in Saudi Arabia, as an answer to your question, they are all inclining towards Europe. They are more Western Europe-oriented. But the major problem is bigotry. That is the concern.
Yani Türkiye'de de bir avuç fanatik bütün Türk milletinin huzursuz olmasına sebep olabiliyor. Yani toplam en fazla 100,000 kişidir.
In Turkey, there is a similar situation. Maybe there is a handful of fanatics in the country, in Turkey, but they really cause great disturbance throughout our nation. Maybe there are only 100,000 of bigoted people, but they are really a problem in our country.
Bu İran'da yalnız tabii daha yüksek. Yani İran'ın tecrübesi olduğu için halk içerisindeki kontur gerilla yapılanması ve cinayete yatkın insan sayısı daha çok Suudi Arabistan'da. O yüzden İran'ın tek başına ona bir atak yapması zor. Yani diğer ülkelerle birlikte İranlı yöneticiler topluca halkın huzuru ve özgürlüğü için bir açıklamada bulunabilirler. Ama içerideki kontur gerilla yapılanmasına karşı da İran devletinin korunması lazım.
İran devletinin içindeki kontur gerilla yapısına karşı. But there is a more severe situation in Iran because Iran had a war experience in the past and there is a counter-guerrilla structure in their nation, in Iran. And these people, they are more inclined to murder. So it's not possible for them right now to find an easy solution. So the other countries should come together and they should give support to Iran for finding peace in the country. And Iran should be protected against this kind of a counter-guerrilla structure.
Rusya, Türkiye yardımcı olabilir.
Russia and Turkey may help Iran.
Hatta Amerika da yardımcı olabilir.
And also the United States may help.
Yani İran devletini güçlendirerek, onlara her türlü imkanı sağlayarak, o katı kan dökücü ruhu ortadan kaldırabilirler.
So Iran should be strengthened like this. Iran's state should be strengthened and all the means should be provided for them in order to stop this kind of a bloodshedding and also murderous mindset.
Yani İran'ın inancı Hazreti Ali'ye zulüm yapıldı, Ehl-i Beyt'e zulüm yapıldı. Bunların intikamını ancak biz alabiliriz kafasında. Halbuki İslam alemi birleştiğinde zaten huzur ve kardeşlik gelecektir. Konu kökünden hallolacaktır.
The Iranians, they had this kind of a belief that there was persecution against Hazret Ali and also the family of the Prophet. So they believe that they are the only people who could take revenge for this. But what they should do is actually, they should only seek for peace throughout the Islamic countries. And this way, all this problem would be resolved.
Ya, özetle tepeden inme olması gerekiyor. Yani Masonluğun, Tapınak Şövalyelerinin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, devlet yöneticileri, mesela Türk devlet yöneticileri, Avrupalı devlet yöneticileri, İslam ülkelerinin yöneticileri hep bir araya gelerek toplu bir karar alıp aniden bu kararı uygulamaları gerekiyor. Kimse buna itiraz etmez. Modern İslam anlayışı için. Ve sevginin hakim olduğu bir İslam anlayışı için.
In summary, what I have to say is that all these states, they should be intervening in this kind of an affair. This should be a state power, and that should be supported by means of the Freemasons and also the Templar Knights, as well as NATO and the leaders of these countries, including Turkey and European countries' leaders.
Ve Birleşmiş Milletler.
The United Nations and the Islamic countries' leaders, they should all come together. They should make this decision in unison. They should give this decision in agreement and implement this kind of a state power over their societies, over their communities, to implement modern Islam. And this Islam is actually based on love and to make love prevail.
Yani yapılacak açıklama hazırlanır. Bütün İslam ülkelerinde bu açıklama okunur. Bütün İslam alemi de bunu kabul eder.
So this statement, this declaration should be prepared and this declaration should be announced throughout the Islamic countries. They should be read to their entire societies and this is how this decision will be implemented throughout the Islamic world.
Yani yavaş bir tedavinin netice alınmaz.
But a gradual way of treatment will not benefit.
Sürpriz yapıp ani yukarıdan halledilmesi lazım.
That should be a surprise decision implemented from the highest ranking positions.
And does Mr. Adnan Oktar think that this could happen in within a long or a short term, talking about the immediate decision?
Sayın Adnan Oktar, buna benzer bir düşüncenin, buna benzer bir kararın uzun vadede mi yoksa kısa vadede mi uygulanması gerektiğine inanıyor?
Kısa vadede bu gizli bir toplantı yapılması lazım ve ani uygulanması gerekir.
This should be implemented in a short term and that should be confidential, a kind of a secret meeting and implemented suddenly, instantaneously.
Yani bütün televizyonlarda mantığı, sebebi, gerekçesi makul, çok inandırıcı olarak açıklandıktan sonra, bütün halka bu duyurulduktan sonra tepeden gereği yapılması lazım.
This should be carried out, this kind of a declaration should be announced through television broadcasts by just announcing the logic behind these decisions, giving the people the true reasons and the justification for that decision. So that should be a sudden announcement and binding on all countries.
Yoksa bu yani veren mikrobu gibi yavaş yavaş kendi içinden dünyayı kemirerek yok edecek bir sisteme girmiş durumdayız. Ani üstten bir tedaviyle bitirilmesi gerekiyor.
Otherwise that could be spreading like a plague and destroying the entire world. So the solution should be a sudden one. A sudden treatment is the best and that will stop this disease.
Recently Mr. Adnan Oktar is following the link between Iran and North Africa, but my country Morocco has recently cut the diplomatic ties with Iran because of the support of Hezbollah, the Lebanese leading political party, to a separatist group we have in Morocco called the Polisario or the Frente Polisario or the so-called Western Sahara. Do you think that all the mechanism that you have stressed and all the tools which you suggested to be immediate will happen if Iran now is going to be conflicting North African states?
Kısa süre önce bir gelişme oldu. Bu konu hakkında size bilgi vermek istiyorum. İran'ın Kuzey Afrika ülkeleri arasında yaşadığı bir sorundan dolayı diplomatik ilişkiler kesildi Kuzey Afrika ülkeleriyle İran arasında. Çünkü İran Hizbullah'a destek veriyor ve Fas'ta Polisario adı verilen bir ayrılıkçı gruba da aynı şekilde destek veriyor. Bu sebepten dolayı diplomatik ilişkiler kesilmişti. Sizce bahsettiğiniz bu çözümler uygulandığında, bu yöntemler hayata geçirildiğinde İran'da yaşanan bu sorun da ortadan kalkacak mıdır?
Kesin biter. İran dünyada yalnız kaldığı için komünistlerle işbirliği yaparak kendini ayakta tutmaya ve güçlü olmaya çalışıyor. Ama İslam'ın meşru ve legal olarak ve çabukça dünyaya hakim olacağı, sevginin hakim olacağı, Hazreti Ali'nin unutulmayacağı, Ehl-i Beyt'in unutulmayacağı onlara akılcı bir şekilde anlatılırsa bu kötü yöntemlerden vazgeçerler. Ve böyle soğuk ve hiçbir şekilde netice alınmayacak, sadece kan dökülmesine sebep olacak biçimsiz görüşleri olmaz.
I'm sure that the decision that will be binding on all, this will be stopping all the problems also with Iran, for the problem that you have mentioned. Iran is aligning with the communists because they believe that they are just left isolated and they are alone. So they just want to find some support with the communists. But if they see that only love will be prevailing, and Islam, God-fearing people, will be prevailing everywhere. And if they see that Hazrat Ali and also the family of the Prophet, they will be just protected and they will never be forgotten. They will stop acting like this. They will stop their any bad intentions, because otherwise that is only leading to this kind of a cold and very terrible situation, which leads to bloodshed only.
Does this interfere somehow with the early Wahhabit penetration in Africa in the 80s?
Acaba İran'ın bu yaklaşımı Afrika'ya 80'ler dönemindeki Wahhabi inancın yayılmasıyla bir bağlantısı var mıdır?
Hayır, hayır. Onlardan hiçbir şey çıkmaz. Yani İran'ın inancı, ideolojisi, Wahhabilik de gücünü kaybetmiş inançlar. Suudi Arabistan devleti açıklama yaptı. Wahhabilik bize dışarıdan geldi. Geçersiz dedi. Bir anda Wahhabilik Suudi Arabistan'da bitti.
This will definitely Wahhabism has no influence in Iran. Iran's ideology, or Wahhabism actually, they lost their power. Even Saudi Arabia stated that Wahhabism, this kind of a belief system, was imported to their country from outside, and when they just declared this Wahhabism, that lost the power in Saudi Arabia.
Özetle İslam alemine bir Mehdi sunulması gerekir ve arkasında onun yanında NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in, bütün devletlerin ileri gelenlerinin destek olması ve onun yanında olması gerekir. Mesele kökünde ne olur? Zaten İran'ın beklediği Mehdi. İran hiçbir şekilde itiraz etmez. İslam aleminde beklediği Mehdi, bütün İslam alemi coşkuyla kabul eder. Avrupa'yı anlamda sevgi dolu bir Mehdilik anlayışı, dünya için büyük bir kurtuluş, cennet misali bir dünya demektir. Evet. Mehdisiz olmaz.
What I have to say that in the Islamic world, they are expecting and awaiting the Mehdi. So the Mehdi should be presented to the Islamic world, and the NATO as well as the United Nations, they should give support to him. And Iran is also waiting for the Mehdi, and definitely when he comes, they will never oppose to him. And the Islamic world is also waiting for the Mehdi, and they will accept him with joy and great delight. And this Mehdi will be a European, will be following a European mindset, he will be modern, he will be asking for love, and this way he will be bringing salvation to the entire humanity, the entire world, and he will make the world like heaven. So we could never expect any solution without the Mehdi.
Mehdiyet, Avrupa kültürünün, Amerikan kültürünün, Doğu kültürünün, hepsinin en iyi yönlerinin alındığı en mükemmel sistemdir.
The Mehdi system, the Mehdi's movement, is actually bringing together the best aspects of the European culture, the American culture, and also the Eastern culture. And it's the perfect system that brings together all these perfect qualities.
Yoksa bu kan, bela ve mutsuzluk, intiharlar, uyuşturucu, dünyayı cehennem görüntüsüne bürümeye devam edecek.
Otherwise, all these trouble going on, all the bloodshed, people committing suicides, people becoming drug addicts, these will just keep on making the world look like hell.
Beklenecek hiçbir şey yok ve hiçbir mahsur yok. Mehdiyetten çekinilecek bir şey göremiyorum ben.
There is definitely no time to lose actually. This should never be delayed. And there is definitely no need for any concerns. I don't ever think that people should have any concerns about Mehdi's appearance.
Ve İsa Mesih'in de geldiğine inanıyorum. Onunla birlikte göreceğimize kanaatim tam.
And also I believe that Jesus Messiah, he has also come, and I believe that we will see him together.
Mehdiyet demek Kur'an ahlakının sahabe dönemindeki gibi yaşanması demektir.
Mehdi system means the morality of the Quran is practiced just like at the time of the companions of the prophets.
Dünyada hiç fakir bırakmamak demektir.
It means that there will be no poor people in the world.
Dünyada korku bırakmamak demektir.
There will be no fear in the world.
Dünyada terör bırakmamak demektir.
There will be no terror in the world.
Dünyayı cennete çevirmek demektir.
And the world will be a place like heaven.
So according to the words of Ms. Danoktar, so Mehdi has a solution for the injustice.
O zaman Sayın Adnanoktar'ın sözlerine göre Mehdi bütün adaletsizliklere çözüm getirecek olan kişi midir?
Peygamber söylüyor bunu, Tevrat söylüyor, İncil söylüyor, Kur'an işaret ediyor. Eğer amaç dinse, din bunu söylüyor.
The prophet is actually telling this, that Mehdi will be bringing solution to the against injustice. The prophet says this, the Torah, the gospel also gives this information. The Quran indicates to Mehdi. And so if the purpose is to practice religion, this is the solution that we look for.
Mesela Şia için Mehdi bir numaralı konudur.
For example, for the Shia, Mehdi is the most important matter.
Musevilik de içinde bir numaralı konudur Mehdi.
And also Mehdi is the number one affair for them, for Judaism, for the Jews.
Hristiyanlık içinde su tesisi taşıyan adam yani Faraklit olarak Mehdi ana konulardan birisidir.
And also for the Christians again, Mehdi is one of the major topics. He's described with the name Paraklit, who is just carrying the water pitcher. This is described in the gospel.
So according to Mr. Adnanoktar, religion is actually spreading and not the opposite.
O zaman Sayın Adnanoktar'a göre din yayılıyor. Bunun tam tersi bir durum geçerli değil.
Aynı zamanda ateizm de yayılıyor. Yani deccaliyetin gücü de tırmanıyor. Bir de gerçek din yayılıyor. Yani sahabe dini yayılıyor gizlice. Eski din gittikçe ölüyor. Sahabe dini gittikçe diriliyor. Ama aynı anda da ateizm yayılıyor.
Atheism is also spreading at the same time. It's true that religion is spreading, but there is also atheism spreading and Dajjal is also gaining power. But what is most important is that the true religion is also spreading. This true religion is practiced like the time of the companions of the Prophet. So meanwhile, the old religion is dying, but the true religion is coming to the fore.
İslam modernlik demektir, sevgi demektir, neşe demektir, kalite demektir. Sevinç demektir. Dünyanın cennet gibi olması demektir. İnsanların yüzünün gülmesi demektir. Herkesin herkesle dost olması demektir.
İslam means modernism, love, joy, quality, happiness, the world turning into a place like heaven, people laughing and people becoming friends with each other.
Yani bunun olması için samimi siyasetçilerin bir araya gelip gizli bir toplantı yapması yeterli olur.
In order to accomplish this, the sincere leaders of the world, the sincere politicians, they should have a sincere meeting and make this decision.
Ama NATO'nun da çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. NATO ve Birleşmiş Milletler'in. Bu çok hayati.
But I also believe that NATO and United Nations, they will just play a very important role. Their role is vital.
Ve Rusya'nın desteği çok önemli.
And Russia also should give support. Their support is also important.
Very çok kısa sürede olur yani, çok kolay olur.
And this will be accomplished in a very short period of time.
Ama önümüzdeki yıllarda meydana gelecek olaylardan sonra zaten mecbur olacaklar, göreceksiniz.
But there will be happenings in the coming time in our world. There will be colossal events. So they will be obligated to make this realized.
Ya dünya gittikçe yaşanmayacak hale gelecek ve mecbur olacaklar.
The world will turn into a place like a terrible situation, a terrible destruction. So they will be just obligated to seek for the solution.
And how soon can we expect that, according to Mr. Adnanoktar? How can we predict that?
Peki sizce dünyanın böyle bir mahvolma sürecine girmesi ne kadar zaman içinde olacaktır? Ne kadar yakın zamanda böyle bir öngörüye sahipsiniz?
Benim kanaatim 2022'ye kadar devam eder.
I believe that this will go on until 2022.
And then the world will change?
Bunun ardından dünya değişecek mi?
Evet, mecbur olacaklar. Çünkü başka türlü ya dünya intihar edecek ya dirilecek. The Ve world, dirilmeyi kabul edecekler tabii ki.
the world will have to change because they will see that there is no other solution than changing. So after 2022, they will find themselves obligated to find this as a solution.
Musevi inancına göre de yani Moşiyah Mehdi için son vakit bu yüzyıl, başka yok zaten.
And according to Jewish belief, this is the final era for Moşiyah Mehdi. There is no other time.
Yani onlar da 70'ler meclisi toplandı Sanherin, Mesih'in, Moşiyah'ın geldiğini kabul ediyorlar.
And also they came together, the Sanhedrin, they held this meeting, the one of the 70 rabbis, and they also accept that Moşiyah Mehdi has already come.
Very good point that Mr. Adnan is bringing Judaism and the Jewish civilization into this conversation. We recently have noticed that the White House and the American administration has decided after some 20 years of a Congress approval of a law that President Trump is going to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Is that a part of the change that Mr. Adnan Oktar is referring to?
Sizin bu bahsettiğiniz konu gerçekten çok önemli. Amerikan yönetimi de Museviler ve Musevilik hakkında böyle bir önemli görüşe sahip olduğu için çok yakın zamanda Beyaz Saray ve Sayın Trump Amerikan elçiliğinin Kudüs topraklarına taşınmasına karar vermişti. Sizce bu bahsettiğiniz değişimin bir sonucu mudur?
Evet.
Yes, this is part of that change.
Ya binlerce yıl sonra Sanhedrin'in oluşması, 70'ler meclisinin oluşması, Kudüs'ün başkenti olması, zaten Tevrat'a geçen bir hükümdür bu. Mesih'in geldiğinin kesin alametleridir bunlar. Musevilerin İsrail'de toplanması da ve böyle devlet kurmuş olmaları da Mesih'in vaktinin geldiğini ve o yüzyılın o yüzyıl olduğu anlaşıldığının ispatı.
And after thousands, that is true that was a part of that change. And after thousands of years, the Sanhedrin was formed once again. The 70 rabbis, they just established the Sanhedrin. And Jerusalem was accepted as the capital once again. This is mentioned in the Torah. These are all the signs of the Moshiach, the King Messiah. And the Jews, they have been established, they have already established Israel as a state. And this is another sign, another portent of King Messiah's coming. And this is going to happen this century. There is no other time.
And does Mr. Adnan Oktar think that there will be no solution of two states in the Middle East?
Sayın Adnan Oktar, Orta Doğu'da iki devletli bir çözüm olmadığını mı düşünüyor bu durumda?
Devletler olacak, cumhuriyetler olacak ama sınırlar açık olacak.
There will be states, there will be republics, but the borders will be open.
Yani pasaport, vize olmayacak.
There will be no passports, no need for any visas.
Yani idare açısından bu gerekir, yani küçük devletler olması daha iyi, kolay idare açısından.
In terms of administering those countries, it is better to have states and republics, but as he has mentioned, the borders will be open.
Yani mahalle komşuları gibi.
That will be just like neighborhoods.
Herkesin evi ayrı ama herkes herkese misafir geliyor.
People have different houses, but they visit each other as guests. They accept one another as guests.
We know that all those six countries, Arab countries surrounding Israel today, apart from Palestine, has put up with Israel. And most of them have signed treaties as from the Six-Day War in 1976 or 67. Do you think that Israel, when they will sign a treaty with Israel, according to what you just said?
Bir şey anlayamadım. Will Israel sign it?
A treaty with Palestine.
Palestine.
Yeah.
İsrail'in çevresinde bulunan 6 ülke İsrail'e çeşitli anlaşmalar yaptı 1976'daki 6 gün savaşından sonra. Fakat bir tek Filistin'le bir anlaşma gerçekleşmedi. Sizce İsrail aynı şekilde Filistin'le de bir anlaşma yapacak mıdır diğer ülkeler gibi?
Filistin'le birleşir İsrail. Yani ayrı olmalarına da gerek yok. Kardeş onlar. Aynı soydan geliyorlar.
Israel will be united with Palestine actually because there is no need for any separation. They are brothers. They come from the same family.
Aynı İsmail ve Yakup'un evlatları aynı.
They are actually the children of the Prophet Ishmael and also the Prophet Jacob. They are the same family.
Evet. Ve ikisi de Müslüman. Museviler de Müslümandır. Müslümanlar da Müslümandır.
And both are Muslims. The Jews are Muslims and also the Muslims are again Muslims.
Ya bu tamamen Sunni.
So there is definitely no need for a separation. That is artificial.
Bölge çok geniş, çok büyük. Oraları cennet gibi yapıp çok rahat, çok huzur içinde yaşayabilirler. Gereksiz bir kıskançlık, gereksiz bir kavga var.
That territory is really so wide, so they could easily live at peace. All this conflict is raised because of unnecessary jealousy, unnecessary grudge.
So people would be referred to, according to what Mr. Adnan just said, would be referred to as nationals or as to their religious belongings.
Bu durumda Sayın Adnan Oktar'ın açıklamalarına göre o ülkelerde yaşayan kişilere, o ülkelerin vatandaşları mı denilerek bahsedilecek yoksa dini kimlikleriyle mi tanınacaklar?
Önemli değil, istiyorlarsa yani Filistin diye bir devlet kurabilirler rahat idare edilmek açısından. Yani komşular halinde yaşayacaklardır. Yani herkesin evi ayrı olabilir ama herkes herkesin evine misafirle gider. Demin söylediğim mantık geçerli burada da. Yani Filistin devleti olsun. Ama yani o bir ayrım, kavga için değil. Sadece ayrı bir evdir. Misafirlik için bir güzellik, nimet.
It doesn't really matter if they would like to have their own country as Palestine. They can do that. If they find that to be easy for administration, they can have their own country. But as I have described beforehand, it's just like a neighborhood, so there will be different houses. And people will be visiting one another, like each other's guests. So the same is the same thing applies for Palestine. They can have a state, but that shouldn't be not for separation, but that should be like a beautiful house. So people will visit one another, and they will be guests for each other.
Ama isterseler, İsrail, Dürzi, Filistin, Birleşik Devletleri de diyebilirler. Yani tek bir devlet içinde federasyon olarak da birleşebilirler, fark etmez.
But if they really want, they can establish a United Nations like Israel, Druzy, Palestine, United Nations. That could be a federative system, a kind of a federation, bringing together all these peoples.
Veyahut ayrı ayrı devletler olsun yani, fark etmez. Bunlar etiket sadece. Filistin devleti, İsrail devleti olsun. Efendim, Dürziler de bir devlet kursunlar istiyorlarsa, ama iç içe ve kardeşçe yaşasınlar.
Or otherwise, if they really want to have different states, they can definitely do that, but it would only be an etiquette, it would only be a title. So, if they are more pleased, they could surely have Israel, the Druzis. If they want a separate state, they can establish that. Palestine can do that. But what is most important is that they live in brotherly relations and they become friends to each other.
Egoist, bencil olmamak şartıyla ayrı ayrı küçük küçük devletlerde hiçbir mahsur yok. Mesela Filistin devleti olsun özgür olarak. Ama kardeş olmak için olsun. Dost olmak için olsun. İsrail devleti de her zaman olsun. Kardeş olmak için, dost olmak için olsun. Yani devlet olmak bela getiren bir sistem olmasın. Devlet olmak güzellik, sevgi getiren bir sistem olsun.
So what is most important is not to be egoistic. So there is nothing wrong if they don't live in an egoistic way. So different states could be established. Definitely if Palestine wants to be independent, they should have an independent state. But what is most important is that they should have friend relationships. They should turn out to be brothers for each other. Israel also should always look for brotherhood and also friendship. So being a state should not turn into a trouble against each other, but on the contrary, being a state should bring more love and beauty.
Ya, Avrupa Birliği gibi düşünebiliriz.
You can just imagine this to be an organization like the European Union, a structure like European Union.
Her devlet var ama sınırlar yok.
There are states, but there are no borders.
Yeah, I was thinking about the same thing as an approach, but I am going back again into the religious aspect, and I just realized that the major religions in Europe do not involve Islam. So Islam is involved in the Middle East, and if we go back to Europe, we know that the Islam to Europeans and mainly to West Europe, it's a threat. It's a turmoil within the culture, and it's also a potential terrorist threat coming up.
Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ben de sizinle aynı şekilde düşünüyorum. Fakat şu yönde belirtmek istiyorum. Avrupa'da diğer dinler hakim dinler. Fakat İslam hakim bir din olarak görünmüyor. Orta Doğu'da bir din olarak yaşandığı düşünülüyor. Hatta Batı Avrupa'daki bazı kesimler haşa İslam'ı bir kargaşa dini veya potansiyel terörist ortaya çıkartacak bir dinmiş, bir tehlikeymiş gibi algılıyor.
Gelenekçi İslam öyle doğru söylüyorlar.
That is a traditional orthodox interpretation of religion. In that kind of a fanatic mindset, they are right.
Katolik İslam inancı, onun büyük bir bölümü öyle, hepsi olmasa büyük bölümü öyle.
In the Catholic Islamic understanding actually, the majority of the people are like that.
Sakalını keseni öldürüyor.
They slaughter people when they shave their beards.
Sakal kesen berberi de öldürüyor.
And they even kill the coiffeur who
kadını hayvan yerine koyuyor, yarı insandır diyor.
They consider women to be like animals or half human beings.
Kadını dövün deşarj olur, rahatlarsınız diyor.
They say that if they beat women they will discharge, they will
relax. Çocuk da dövülerek hizaya getirilir diyor.
And they even say that they should beat their children to correct them.
Zekatını vermeyeni de öldürün diyor. İçki içeni de öldürün diyor. Herkes öldürülüyor o sistemde.
So in that kind of a system they even kill the ones who don't pay alms or who drink alcohol. So everyone is killed in that kind of a system.
Heykele, resme küfrediliyor, tükürülüyor.
They are swearing against sculpture, art, paintings. They spit on these artistic pieces.
Yani vahşet.
That is a terrible disaster, a terrible atrocity.
Adamlar haklı.
So the Europeans, they are right with their opinion.
Ama Kur'an İslamlı, sahabe İslamlı ultra modern ahlak, ultra modern güzelliktir.
But the Quran Islam, the Islam practice like the companions of the Prophet, that is an ultra modern beauty and ultra modern perfection.
So this is what stops Islamic movements in Europe from integration today.
Avrupa'da İslami hareketlerin Avrupa Birliği'ne entegre olamamasının nedeni de budur.
Tabii ki.
Yes, you are right.
Sanata karşılar, hatta bilime de karşılar.
They are against art and also science.
Bilim yoktur, ilim vardır diyorlar.
They say that there is no science, but there is only ilim.
Heykel yoksa, resim yoksa, müzik yoksa, kadınlara özgürlük yoksa o ülke zaten gelişemez, batar.
So when there is no freedom for arts, for aesthetics, for sculpture, for paintings, and if they don't give freedoms to women, that country will definitely collapse.
İslam ülkelerini kendi içinde boğacak bir sistem meydana getirmiş şeytan ve onun oyununa gelmişler. Şu an can çekişiyor İslam alemi.
Satan has just instituted this system that will suffocate the Islamic world from within themselves. For that reason the Islamic world is in terrible pain right now.
Şeytan Libya'yı mahvetti. Irak'ı, Suriye'yi, Mısır'ı mahvetti. Afganistan'ı mahvetti. Birçok İslam ülkesini mahvetti ve mahvetmeye de devam ediyor. Sırada da diğer ülkeler var.
Satan has also destroyed Libya.
Yani Deccal.
When I'm mentioning Satan, I'm talking about Deccal. Deccal has destroyed Libya, Iran, Syria, Afghanistan and also the rest of the Islamic countries are following this. So that's just going one by one.
Yani Avrupalılar haklılar derken onlar tabii assınlar, kessinler, evlerini yaksınlar, dövsünler anlamına değil. Fakat iddiaları doğru. Hakikaten onları kıskanıyorlar. Avrupalıları kıskanıyor bu Ortodoks Katolik Müslümanların büyük bölümü. Onların kalitesini, güzelliğini, akılcılığını, güzel yaşamalarını kıskanıyorlar. Ve dolayısıyla işte bombalayarak, huzursuz ederek, kurşunlayarak onların elinden bu nimetlerin gitmesini istiyorlar. O Avrupalılar da bağnazlığın karanlığından haklı olarak korkup çekiniyorlar.
Well, actually, when I say that the Europeans, they are right with their opinion, I do not mean that the Europeans should go and kill those people. But these people, the Orthodox, the Catholic Muslims, the real reason for their hostility is because of their jealousy of the European quality, their beauty, their understanding of a modern way of living. And that is the reason they want to cause disturbance in these European countries. And that fanatic mindset wants the European people to lose their blessings, the blessings on them. So the Europeans, they are actually concerned and fearful of the darkness of bigotry.
Yoksa Orta Doğu gençliğinin büyük bir bölümü, %80'i modern, kaliteli bir İslam anlayışını istiyor.
Otherwise, the majority of the Middle Eastern youth, 80% of them, they want to practice a modern understanding of Islam.
Ama yaşlılar tabii eski kafadalar.
But these old people, actually, büyük they bölümü. Have a backward, regressive mindset. They are reactionary, the majority of them.
I see that many young people, not only in Turkey that I run into globally, that they appreciate what Mr. Adnan Oktar says and does, and some of them want to imitate his style of da'wah. How does Mr. Adnan Oktar view nowadays youth, and how they can promote the modern Islam or the moderate Islam?
Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ve aynı zamanda tüm dünyadaki gençler Sayın Adnan Oktar'ın yaptıklarını ve aynı zamanda uyguladığı yöntemi destekliyorlar ve onlar da hayatlarını bu şekilde geçirmek istiyorlar. Hatta sizin dava anlayışınızı takip edip onlar da sizin benzeri bir dava anlayışına sahip olmak istiyorlar. Peki sizin günümüz gençliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Onlar modern İslam'ı sizin anlattığınız gibi nasıl tanıtabilirler? Sizce onlar yeterince bu fikirlerinizi yayabilirler mi?
Bu bir ayna sistemi. Her zaman söylüyorum. Bir ayna, yani güneşten gelen ışığı ayna yansıtır. Ondan ona yansır, ondan ona yansır. Yüzlerce, binlerce ayna sistemine birbirine yansıyor. Sizle de mesela konuşmamızda benim fikirlerimden etkilendiğinizi olumlu yönde anlattınız. Teşekkür ederim. Mesela Lübnan gençliği ultramoderndir. Genç kızlar dekolte giyinir. Hepsi Müslümandır. İslam'a hiçbir laf söyletmezler. Ama Parisli kızlar gibi, Londra'daki kızlar gibidir Lübnanlı kızlar. İranlı kızlar da öyle. Yani başörtüsü usulen kapatıyorlar. Ama hepsi birbirinden güzel ve bakımlıdır ve kaliteli olmayı, modern İslam anlayışını bütün güçlerle savunuyorlar. Türkiye'de de öyle. Bağnazlar olmasa genç kızların, delikanlıların büyük bölümü modern İslam anlayışını açık açıkça savunduklarını herkese gösterecek durumdalar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da fikirlerimiz hemen kendini gösterdi. Bir devrim meydana geldi. Aynı bizim görüşlerimizi şu an savunuyorlar. Ve bu diğer ülkelerde yayılacaktır. Bir süre sonra ikinci bir görüş olacağını zannetmiyorum.
I can just describe this to be like a mirror system. For instance, when the sunlight is reflected on one mirror, then it's reflected on another, and there are hundreds and thousands of mirrors like that. So in this kind of a mirror system, these opinions, these ideas, they are just reflected to each other and spread. So when we were talking, you also mentioned that, thank you very much for your courtesy. You said that you were also positively influenced by my ideas. I really appreciate that. And when we look at the Lebanon youth, for example, there are ultra-modern girls there. They are just wearing revealing clothing, they are wearing décolleté. They are very strict Muslims, they are very pious in their religion, but they are also very modern, like Paris girls or London girls. And the Iranian ladies, actually, they are also wearing headscarves, but they are very beautiful, they take care of themselves, they are very high quality, and they want to practice modern Islam. In Turkey, again, there are certain bigoted mindset people, but at the same time there are young girls and also young boys who advocate a very modern understanding of Islam. For that reason, our ideas made a great influence in Saudi Arabia, and that caused a kind of a revolution there. And there are many people who are supporting our ideas in these countries, so I don't think that there would be a second opinion.
Are we expecting youth to be more free? And here I am bringing the approach of freedom versus oppression. I am referring to letting or actually giving a chance to the young men and women to pursue their own customs and traditions. As an example, alcohol, for example, hijab-free women, and also the couple life outside the marriage.
Peki gençlerin daha özgür olmalarından söz ederken size bu konuyu danışmak istiyorum. Nasıl bir özgürlük anlayışını tam olarak desteklememiz gerekir? Örneğin kadınlar ve erkekler kendi geleneklerini uygulayabilecekler mi, yaşayabilecekler mi? Alkol alabilecekler mi? Kadınlar hicap giymeden çarşaf giymeden yaşayabilecekler mi? Aynı zamanda evlilik dışında bir ilişki böyle bir toplumda kabul görecek mi?
Onu gençler kendi aralarında en güzel şekilde uygularlar. Kur'an'ı çok iyi bildikleri için. Kur'an'ı özgürlük anlayışı içerisinde alabildiğine zengin, alabildiğine güzel, alabildiğine candan yaşarlar. Gençlerin elinde Kur'an olsun, onlar bize öğretirler ne yapmamız gerektiğini.
Well, the youth, they really know how to practice the Quran so well. So they will know how to practice the freedoms that the Quran gives to them. And the, within the freedoms, within the circle of freedom Quran gives to the young people, they will live very joyful and very sincere lives. And actually, when we give the Quran into the hands of the youth, and when they hold the Quran in their hands, they will show us how life is practiced.
Bir gün koyu gelenekçi birisiyle gece bir dostumla birlikte yürürken karşılaştım.
One day I came across one of my when I was just together with one of my friends, I came across a traditional Orthodox person, one from that community.
Bazıları dedi, yani sadece Kur'an'la yaşandığında rahatça İslam'ı yaşamış oluruz. İslam kabul olunacak bir din olur. Makul bu diyorlar. Fakat bu bir sapkınlık dedi.
This person told me that there are certain people who claim that when people practice the Quran, they could find the Quran to be sufficient in their lives. But this person, this bigoted person, he claimed that to be a kind of a deviation.
Çünkü o zaman alabildiğine özgürlük olur ve din alabildiğine kolay oluyor. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz dedi.
He said that if the Quran is sufficient for people, then there would be freedoms for everyone. And this bigoted person said they could never accept it.
Demek ki onlar da biliyorlar bunu.
And he said that Islam would be spreading so easily if people understand that the Quran is sufficient. So they know that this will be the truth.
Bence bunu imrenerek söyledi. Ama etrafından korktuğu için bunu kabul edemiyor.
I think that when he was saying these words, he was in admiration of this idea, but because he was concerned of the fear of others, he did not accept it.
İnsanlar birbirinden korkmasını devlet kaldırdığında mesele hallolur.
When the state removes that there is fear between people, that people are fearful of each other, then
devletler.
The state should do that, and only that way this problem will be resolved.
NATO, Birleşmiş Milletler, Masonlar, tapınak şövalyeleri, hatta Rotaryanlar, Leo Lions, Dynas kulüpler, cemaatler, topluluklar, ama en başta tabii hükümetler ve devletler bu konuda birbirlerine ittifak ederek bir haftada, 10 günde, bir ayda netice alabilirler.
Well, actually, NATO, the United Nations, Freemasons, Templar Knights, the Rotary Clubs, as well as the Lions, and also the associations and also civil groups in the society. But what is most important is the governments and the states. They should come together in alliance in this agreement. And this way, if they ally together, in maybe one week, 10 days, or maximum 1 month, all this problem would be ended.
I read most of what Mr. Adnan Oktar said in his devoted book, which I'm honored to be given by Dr. Jihad in New York last year. The bigotry, the a dark, complete me please, a dark?
Dark mindset of bigotry.
Yeah. So what about if the state is secular?
Sayın Adnan Oktar'ın, Sayın Oktar Babunan'ın bana vermiş olduğu Bağnazlı'nın Derin Karanlığı evet. Kitabını okuma şerefine erişmiştim. Çok büyük onur duymuştum bu kitabı aldığım için. Peki sizce devletler seküler olduklarında nasıl bir durum ortaya çıkacaktır?
Yani seküler din dışı olduğunda mı?
Does this mean that the states are irreligious?
Dinin dışında bir sistem olarak devletlerin bunu yönlendirmesi nasıl olur?
Devletin dine karışmasına gerek yok.
The state there is no need for the state to intervene in people's religions.
Sadece dindarlara hürriyet verecek devlet ve koruyacak o kadar.
What the state should do is the state should give freedoms to religious people and protect them.
Yani ateist de rahat yaşayacak. efendim Musevi de, Müslüman da, Hristiyan da rahat yaşayacak. Yani kimse kimseye müdahale etmeyecek, o kadar.
So the atheists, as well as the religious people, the Jews, Muslims, Christians, they will live in freedom and nobody will interfere.
Devlet güvenlik sağlayacak, hakemlik yapacak.
So the state will act like for arbitration and will only establish security in the society.
Dengesizliğe, zulme rıza etmeyecek, o kadar.
And the state will not allow for any imbalance in any inequality and protect everyone.
Yeah. My country, Morocco, used to be a great model for harmony and coexistence. As a matter of fact, Morocco was the largest Arab and Muslim country to have had the largest Jewish community. But, and of course, a minority of Christians and others. But in 1958, something happened suddenly that Morocco had to either free the Jews to go to Israel or Canada or the US or other places. How do you see the role of the state in this case? Did the state commit its duties towards its citizens, regardless of their religious faith or their religious belongings? Or you think that the state has given up on its citizens?
Fas bundan öncesinde toplum içinde çok büyük bir Arap çoğunluğa sahip olmasına rağmen Musevilerin çoğunlukta yaşadığı ve aynı zamanda azınlık bir Hristiyan grubunda olduğu bir ülkeydi ve bu nedenden dolayı bir model olarak gösteriliyordu. Fakat 1958'de alınan bir karar sonrasında Musevilerin İsrail, Amerika gibi ülkelere veya diğer ülkelere gitmesi yönünde bir karar alındı. Bu tür kararlarda devletin rolü ne olmalıdır? Devlet bu tür vatandaşlarının dini sorumluluklarını, dini taleplerini desteklemeli midir?
Yani Musevilere gidin mi demişler?
Does this mean that Morocco said told the Jewish people to go to their countries, to Israel and the US?
That was the debate, that was the question. And I would like to know if Mr. Yes,
Naruto, the history how it happened in the 58.
Yeah, we don't know. You know, because there was a debate about this, we don't know whether the Jews were asked to leave the country, whether they voluntarily left the country for some kind of a reason or for economical reasons.
1958'de Yahudiler ayrıldı ama biz tam hala bilmiyoruz. Devlet onları zorla mı gönderdi yoksa Yahudiler kendileri mi ayrıldı?
Yok hocam, siz İsrail'in Kürt Kartı kitabında bunu izah etmiştiniz. Gönüllü olarak birçok ülkeden İsrail'e göç alıyor İsrail inşallah.
Evet, yani Fas bunu yapmaz. Yani bunu yapmak zaten ahlaksızlık. Yani gidin bizim ülkemizden demek ahlaksızlıktır ve zulümdür.
Well, actually Morocco would not force the Jews to leave the country. They would never do that because it would be a kind of a persecution, a kind of a tyranny. So the Jews, they should have left voluntarily.
Çok korkunç bir şey ve büyük bir terbiyesizlik.
Otherwise it would be a terrible mistake.
Ve bir suçtur. Dinen de bir suçtur.
And that is definitely a religious crime also. Forcing any person to leave.
Yeah. And that's even according to the universal human rights code, you cannot let people leave because of their faith, of their religious origin. And that's discrimination.
Aslında sizin dediğiniz gibi insan hakları evrensel bildirgesinde de insanların dinlerinden dolayı ülkelerden gönderilmesi, ihraç edilmesi bir suçtur. Bu kesinlikle bir ayrımcılık olarak kabul ediliyor.
Doğru.
That is right.
Ama orada öyle bir kayıt olmasa dahi alenen ahlaksızlık ve zulüm.
But even if this was not maybe recorded, if that was the case, it would be a terrible tyranny, a terrible persecution.
Çok sarih açık.
It's so obvious that it's wrong.
Okay. I don't know if it's the honor or privilege or if I am unlucky, but I have been to many, what they call today, the concentration camps. In Auschwitz in Poland, in a Holocaust center in Florida, in Miami, in another one in Durban, South Africa. Do you view that there was really concentration camps and that the suffering has endured in those camps in Auschwitz in Poland.
Aynı zamanda toplama kamplarına gittiğimden de bahsetmek istiyorum. Bu bir ayrıcalık mı veya benim açımdan bir fırsat mıydı tam olarak bilemiyorum. Fakat Polonya'da Auschwitz kampına, Florida'da Soykırım Müzesi'ne, Miami'de aynı şekilde soykırımla ilgili yapılan çalışmaları görme imkanım oldu. Güney Afrika'da Durban'da da soykırımla ilgili bazı görüntülerle karşılaştım. Sizce gerçekten toplama kampları var mıydı ve bu zulüm uygulandı mı?
Bu şeytanın peygamber soyuna karşı duyduğu kinin bir yansımasıdır.
Well, actually this is the hatred of Satan against the line of the prophets, against the lineage of the prophets.
Açık, sarih belgelerle, açık, sarih delillerle, yüz binlerce şahitle, binlerce film ve belgeyle, fotoğrafla böyle bir kahpeliğin, acımasızlığın yapıldığı tarihi bir gerçek. İnşallah bir daha tahakkuk etmez.
This is actually the Satan's grudge and hatefulness against the line of the prophet. And this is made evident with hundreds and thousands of witnesses who witnessed this happening, this terrible tyranny. And also there are thousands and there are thousands of documentaries prepared on this. There are thousands of photos making this very evident. And this is obviously a terrible tyranny, a terrible persecution. And inshallah, God willing, this will never happen again.
Hangi ülkede Hristiyanlara, Müslümanlara, Musevilere zulüm yapıyorsa, bu alçaklıktır, ahlaksızlıktır, açıklaması yok.
And if there is any tyranny or persecution against the Christians or Jews in whichever country, that is definitely a grave immorality, which is never acceptable.
Buna şiddetle karşı çıkılması lazım ve bunun ağır suç kabul edilmesi lazım.
This should strongly be opposed and this should be considered as a very severe crime.
Mesela bir ülkede Musevilerin gitmesi için baskı yapanlar varsa, bu ağır suç kapsamına alınması lazım.
For example, if in a country there is a pressure on Jews to leave that country, that should be considered a crime, a grave crime.
Yahut Hristiyan veyahut Müslüman.
Or the Christians or Muslims, it's the same way. They should never be forced outside.
Veyahut ateistte de yapılmaz bu. Yani alenen ahlaksızlık bunlar.
And they should never do that against the atheists. That would also be a terrible immorality.
Dürüstçe ben inanmıyorum diyor. Gizlemiyor. Munafıklık yapmıyor ateist.
Because they say that honestly they do not believe, they are not acting hypocritical, they say that they do not believe.
Bunlar önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde düzelir.
But in the coming 3 or 5 years all these problems will be resolved.
Bunu göreceksiniz.
And you will see that this will happen.
Mr. Adnan Akhtar has given me high hopes, being an individual who works on the promotion of the cultural peace. And he seems to be very confident about this, and it automatically impacts me positively.
Sayın Adnan Oktar bu konuda bana çok yüksek ümitler veriyor. Ben barış kültürünü yayma gayreti içindeyim, bu çaba içindeyim ve sizinle karşılıklı bu konuları konuştuğumda beni gerçekten cesaretlendiriyorsunuz. Bana çok olumlu etkide bulunuyorsunuz.
Cahillerin gücü yoktur. Bunlar çok zayıf kişilikli, korkak insanlardır. Akıllılar güçlüdür. Ve dünyayı şu an akıllılar yönetiyor.
The ignorant people actually, they have no power, they have weak character and they have no influence on others. Only the wise people, the reasonable people, they are the ones who are powerful. And right now the world is led by these wise people.
Yeah. Does Mr. Adnan Oktar, or doesn't he see the characteristics which the awaited Mehdi should have? Doesn't he see himself as an individual who holds all those gifts or grants?
Size şu soruyu sormak istiyorum. Sayın Adnan Oktar acaba beklenen Mehdi'nin özelliklerini, karakteristik özelliklerini kendisinde görüyor mu? Mehdi'ye ait olan yeteneklerin ve kendisine bahşedilen bu özelliklerin kendisinde olduğunu düşünüyor mu?
Hemen hemen hepsini görüyorum.
I see almost all of them.
Ama bende alemcilik var, eğlenceye düşkünlük var,
But I'm a person who like who likes entertainment.
Kalkıp kaşıkta oynuyorum kadınlarla kaşıkta. Mehdi böyle bir şey yapmaz.
I just dance with music with ladies. I have spoons in my hands. Mehdi would not act like
this. Musevileri destekliyorum.
I support the Jews.
Mehdi aslı bunu asla yapmaz.
Mehdi would not act like this.
Dekolte hanımlarla şakalaşıyorum, konuşuyorum. Hatta sarılarak resim çektiriyorum.
I'm making jokes with ladies wearing decolte clothing. I even embrace them. Mehdi would not.
Bağırarak şarkı söylüyorum. Mehdi asla yapmaz bunu.
I sing songs out loud. Mehdi would not be behaving like that.
33 dereceli masonum. 7 ayrı ülkeden.
From 7 different countries, I'm a 33rd degree Freemason.
Mehdi masonluğa karşı mücadele edecek. Ben masonum, nasıl Mehdi olabilirim?
Mehdi will struggle against Freemasonry. I'm a Freemason. How will this happen?
Ayrıca tapınak şövalyesiyim, 33 dereceli.
And I'm also a 33rd degree Templar Knight.
Olacak işler değil bunlar.
So it's really not possible.
Yani bende Mehdi'lik ihtimali sıfır şu an.
So it's zero possibility for me to be the Mehdi.
Okay, two very good points that Mr. Adnan Oktar just made about the chances not to be the Mehdi. If it's about good life, the Prophet Solomon had also a good life, and he was a Nabi, a prophet who enjoyed a good life. If it's about the Freemasonry, according to some research I did recently, there is also, I think, in Surah Nuh, the Khadr. Is it Surah Nuh?
In Kef.
Surah Al-Kef, sorry, yeah. That Khadr had the characteristic of a Freemason. So I see that there would be a possibility, or I don't see that there will be no one.
Eğer güzel bir hayat yaşamak ise Hazreti Süleyman Nebi olarak çok güzel bir hayat yaşadı. Demek ki Hazreti Süleyman takip ederek güzel bir hayat yaşanabiliyor. Yoksa Kehf suresinde Hazreti Hızır'ın masonluk özelliklerine sahip olduğunu öğrendim yeni olarak. Demek ki mason olmak da Mehdi olmanın karşıtı bir şey.
So am I sitting in the front of Mehdi today?
Yani ben şu an Mehdi'nin önünde mi oturuyorum?
Tabii ki herkes Mehdi olmayı istemekle mükelleftir de, bütün Müslümanlar.
All the Muslims, they are actually responsible to be the Mehdi, to ask for being the Mehdi.
Ben de şu an bir Mehdi'nin önünde oturuyorum. Siz de bir Mehdi'sinizdir.
And you are also a Mehdi. I'm sitting in front of a Mehdi also.
Arkadaşlarım da birer Mehdi'ler.
And my friends also, they are Mehdi.
Ama kastedilen Mehdi'yi şöyle göreceğiz. İslam'ın hakimiyetine vesile olacak. Yanında da İsa Mesih'e çok benzeyen birisini göreceğiz. Ki o İsa Mesih olacak. O zaman diyeceğiz ki ya bu insan dünya İslam'ın hakim olmasına vesile oldu. Herhalde Mehdi diyeceğiz. Bunun dışında dış görünümle Mehdilik iddiası hiçbir şekilde olmaz.
Well, when we will understand who the Mehdi is, when Islam, God-fearing people will be prevailing everywhere, all over the world, and also when the Jesus Messiah, he will be next to this person, and this person, he will be just making Islam prevail and dominate all over the world. And when all this is accomplished, only then we could be asking if this person could be the Mehdi. Otherwise, looking from outside or from physical qualities, we can never claim that a certain person is the Mehdi.
Mehdi'nin üstüne çok durdukları için, sen Mehdi misin dedikleri için, ben de yaklaşık 100'e yakın kere yemin ettim Mehdi'yi iddia etmeyeceğim diye.
Because they just insist. They keep on telling me that I am the Mehdi. I swore, I gave an oath 400 times almost, I'm not the Mehdi.
Ama bu test etki yapıyor, daha da beter bir süper Mehdi misin demeye başlıyor.
But this makes an opposite reaction. This time they insist more that I am the Mehdi.
Ne yapacağım bilemiyorum.
I don't really know what to do.
Ben Mehdi değilim diyor, onlar da sen Mehdi değilsin diyor. Karşılıklı birbirimize sürekli bunlar söylüyoruz.
I am saying that I am not the Mehdi. They are telling me that you are not the Mehdi and we are telling this to each other.
Türkiye'deki bütün camilerde Mehdi gelmeyecek diye hutbe okutuldu.
They just gave a sermon in all the mosques in Turkey that Mehdi will not come.
Bütün gazetelerde yüzlerce kere Mehdi çıkmayacak diye yine yazılar çıktı.
And also in the newspapers in Turkey they published so many reports that Mehdi will not come.
İlahiyatçılar geceli gündüzü televizyonda Mehdi çıkmayacak diyor.
And the religious affair, the certain religious scholars in TV broadcasts, they say that Mehdi will not come.
Halk da şüphelendi bu kadar korkmalarından. Herhalde Mehdi gelecek diye. Türk gençlerin şu an %70'i Mehdi'yi bekliyor.
So the Turkish public, they were really just starting to search why people insist that Mehdi will not come. So they are now looking for him, searching for him.
O kadar korkmasalar bu kadar yüksek netice olmazdı.
Because these people, these so-called religious scholars, they are so much in fear of the Mehdi. Only that way the Turkish youth right now, they are searching for the Mehdi.
Ama kurtuluş yok yani, mutlaka Mehdi çıkacak.
But definitely Mehdi will appear.
Deccal için kurtuluş yok.
Deccal will never find a way out, Mehdi will appear.
Yani ben dindar yetişmiş birisi değilim. Laik okullarda okudum. Adım gibi eminim.
Well, actually I was not raised as a religious person. I attended secular schools and I am so sure that he will appear.
İsa Mesih de geldi, Mehdi de geldi. İkisi de hayattalar.
Jesus Messiah came and Mehdi has also come. They are both living, they are both alive.
Çırpınmalarına gerek yok. 3-5 yıla kadar görürler zaten.
And there's no need for any panic. They will see that this will happen in 3 or 5 years.
O zaman gelip bana sorsunlar, ben buradayım. Hani demiştin desin.
And at that time they can easily come and ask me that I've told this beforehand.
Ama demeyecekler.
But they will not do that.
İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum geldiğiniz için. Sık sık görüşelim, bağlantıda olalım. Çok samimi, çok akıllı, dürüst bir Müslüman olduğum belli. Allah cennette seni kardeş etsin. Seni de beni de Mehdi'ye talebe etsin. Seni de beni de İsa Mesih'e talebe etsin. İslam'ın, sahabi İslam'ının hakim olduğunu görmek de bizleri şereflendirsin. Cennet bahçelerinde de birlikte kardeşçe gezmeyi, yaşamayı Allah nasip etsin.
I'm really so happy, I'm really so delighted that you are here, that you are, you attended this program. I see that you are definitely a very wise Muslim, a very sincere Muslim, and it's obvious that God granted you these qualities, and I'm really praying that God will make us students of the Mehdi, both of us, all of us, and God will make us students of Jesus Messiah, so that we will see those times when the Islam will be practiced like the time of the companions of the prophets. And I also pray that we will be brothers and we will be together in gardens of heaven.
Thank you very much for your hospitality, for the very special time I had with my brothers today and yesterday, and before them with the brothers I have met elsewhere for the last 5 or 6 years. And I believe, as you said, that everyone within us will find Mehdi within himself as long as he follows the right path.
Ben de sizin misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Son birkaç gün içinde birçok yeni kardeşlerle tanıştım. Aynı zamanda 5-6 yıl içinde de birçok kardeşlerim oldu. Onlarla da tanışma imkanı edindim. Sizin de söylediğiniz gibi hepimiz Mehdi'yi aramalıyız ve hepimiz doğru yolda olduğumuz müddetçe Mehdi'yi kendi içimizde kim olduğunu bulacağız.
İnşallah. Allah ilham eder bize.
God will inspire us who the Mehdi is.
İnşallah.
Çok değerli misafirimiz Profesör Lavisin Habide programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.